Hoş geldiniz uzun bir aradan sonraki ilk satsan. Bugün aslında biraz hak dediğimiz, hakkım dediğimiz konu üzerinde, kavram üzerinde biraz konuşacağım. Temel olarak hatırlarsak zihin modifikasyonlar yoluyla yani öğrendiği bilgiler üzerine kurduğu dalgalar yoluyla kişilik bir karakter ortaya çıkarıyor ve buna göre bir ben kavramı oluşuyor. Yani aslında zihin bir karakter, bir kişilik yaratmak için, ben diyebilmesi için bir modifikasyonlar zinciri kuruyor. Bu modifikasyonu şey gibi düşünün. Bunun sıcak olduğunu söyleyebilmek için bu bir modifikasyon. Bardak bir modifikasyon, bunu bardak olarak algılamak bir modifikasyon. Buna sıcak demek bir modifikasyon. Sıcak ve soğuk kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Örneğin şu an içerisi kimi için soğuktur ve çünkü onun yarattığı modifikasyonlara göre bu ısı ona yetersiz gelir ve der ki içerisi soğuk. Kendi yaşam tarzına uygun bir modifikasyon oluşturur. Yaşadığı coğrafyaya, yaşadığı çevreye göre. Kimi içinde burası çok sıcaktır ve der ki bu ortam çok sıcak. Modifikasyon algılanan objenin gerçekliğinden bağımsız olarak oluşturulabilir. Yani modifikasyon dediğimiz şey objenin algılanma şekline göre yaratılmış zihindeki kavramlar. Bu modifikasyonlar yoluyla da kişi aynı zamanda hakkım dediği ve hakkım değil dediği şeyleri de belirler. Örneğin hayatta bazen başınıza bir olay gelir iş yerinde örneğin yükselmeyi beklersiniz ve dersiniz ki bu pozisyonu almak benim hakkım. Ya da işte dersiniz ki X kişinin bu pozisyonu alması hakkı değil, bunu hak etmiyor. Yani öğrendiğiniz modifikasyonlar, öğrendiğiniz bilgiler sizin neyin hakkınız, neyin hakkınız olmadığını belirleyen çizgiyi de ortaya çıkartıyor. Şimdi hak dediğimiz şey aslında hakikatse, değil mi? Hakkın kelime karşılığı aslında gerçek demek, hakikat demek. Hak dediğimiz şey eğer hakikatse nasıl olur da bir şey senin hakkın veya hakkın değil? Yani bir şey gerçek veya gerçek değil olur o zaman. Eğer hak dediğimiz şey gerçekse bir şey nasıl senin gerçekliğin değil aynı zamanda da senin gerçekliğin olabilir. Şöyle olabilir. Eğer ki ben diye bir şey yaratıyorsan kendi hakikat zincirini yaratıyorsun. Yani beni yaratabilmek için kendi gerçeklik zincirini yaratman lazım. Kendi gerçeklik zincirin de senin hakikatin olur. Ne diyoruz? Gerçeği aramak diyoruz değil mi? İnsan gerçek nedir bunu arıyor, hakikat nedir bunu arıyor. Neden? Çünkü kendi yarattığı bir hakikat, bir gerçeklik var. Hakkını arıyorsan, ben hakkımı arıyorum dediğin noktada kendi yarattığın gerçekliği arıyorsun. Kendi yarattığın gerçekliğin aynı olmasını ya da benzer olmasını sağlayacak ortamı veya durumları arıyorsun. Ama hakikati arıyorum diyorsan, hakkı arıyorum, hakikati arıyorum diyorsan, işte o noktada kendi yarattığın gerçekliği değil, gerçek olan neyse onu arıyorsun. İkisi arasında çok önemli bir fark var. Bu çok kalın bir çizgi. Hakikati aramakla hakkımı aramak arasında çok önemli bir çizgi var. Şimdi bu kelimelerle çok duyduğumuz kelimeler aslında, çok kulağınıza gelen kelimeler ama bu kelimeler o kadar ciddi bir farkındalık yaratıyor ki zihin için, bu kelimeler o kadar önemli bir ayırım yaratıyor ki zihin için, zihin şunu algılıyor bunları tekrar tekrar duyarak. Ben dediğim alan benim dediğim bütün kavramları oluşturuyor. Yoga felsefesi temel olarak 4 şey öğretirdi değil mi? Birincisi neydi? Bütün yanılgılar, tabii ki cevap vermenizi beklemiyorum. Bütün yanılgılar ben diyerek başlar. Çünkü ben dediğin noktada zaten kendini her şeyden soyutlamaya başlıyorsun ve ilk yanılgı başlıyor. Çünkü ayrışma başlıyor. Ve ben bütün sorunların ve bütün cevapların ve bütün çözümlerin kendisiyim. Bütün sorunlar, bütün çözümler, bütün cevaplar hepsi benim içinde saklı. Çünkü ayrışmayı bıraktığın an çözümler başlıyor. Ayrışmaya devam ettiğin an sorunlar devam ediyor. Ve ben dediğimiz anda işte ayrışmaya ve bir karakter yaratmaya başlıyoruz. Zihin otomatik olarak bir şeyleri sahiplenmeye başlıyor. Örneğin işte benim annem, benim arabam, benim evim, benim en sevdiğim şey, benim en nefret ettiğim şey gibi belli kavramlar yaratmaya başlıyor ki kendi gerçekliğini oluşturabilsin, kendi hakikatini oluşturabilsin. Ve böylelikle kendi gerçekliği içinde bir tezahür yaratabilsin. Eğer ki kişi artık ben demekten vazgeçebilirse, artık ben olmaktan vazgeçerse bu modifikasyonlardan vazgeçme hali, yani modifikasyonları yıkmaya başlama hali. Kişi o noktada yarattığı modifikasyonları yıkmaya başlıyor. Ben çay seviyorumdayken kişinin zihni, artık kişi ben demediği noktada bu bardağın içinde ne olduğunun önemi yok. Çay mı var, kahve mi var, o mu var, bu mu var? Hiçbir önemi yok. Çünkü ben dediğim noktada bunun içinde ne önemi, ne olduğunun önemi var. Ben olmadığım noktada bunun içinde ne olduğunun önemi yok. Bunun içinde hiçbir şey olmasa bile bir önemi yok. Onur bununla ilgili bir şey yazmıştı hatırlarsanız. Birisi senin bardağına çarptığında bardağın içinde çay varsa üzerine çay dökülür ve üzerine çay olur. Kahve varsa üzerine kahve dökülür. Kola varsa üzerinde kola dökülür. Hiçbir şey yoksa birisi senin bardağına çarptığında hiçbir şey dökülmez ve geçer gidersin. Bardağın içinde ne koyduğun bardağın içine senin üzerine neyin döküleceğini belirleyen ve etrafa neyin döküleceğini belirleyen şey. Ben dediğin şey işte bu bardağın içine doldurduğun şeyler. Bu bardağın içine tıkıştırdığın şeyler. Ve kişi ben olmayı bıraktığı noktada aslında bardağın içine seçimli bir şeyler koymaktan ve bardağın içini doldurma çabasından kurtuluyor. Yani artık bu bardağın içine bir şey koymaya ihtiyacım yok. Çünkü bu bardak içindeki şeyler bana ait değil. Şimdi burada bana ait olmak ve bana ait olmamak kavramları çok önemli kavramlar. Çünkü bir şey sana aitse seni indirger. Olduğun halden seni indirger. Bir şey sana ait değilse sen o şeyin kendisisindir. Çünkü sahiplendiğin noktada sen zaten kendini yaratmak için sahipleniyorsun ve bir indirgenme olduğun halden bir indirgenme yaşanıyorsun. Bir sürü şey yapma potansiyelin var, değil mi? Ama doktor olmayı seçersen artık doktor olmayı üzere ilerlersin. Avukat olmayı seçersen avukat olmayı. Seçene kadar bir sürü şey yapabilirsin. Her şey olma ihtimalin var seçene kadar. Seçtiğin an artık ne seçtiysen o olacaksın. İşte sahiplenmek de böyle. Bir şey sahiplendiğin an her şey senken artık indirgenmiş, belirli bir hatlara sahip bir şeye dönüşmeye başlarsın. Ve kişi işte hakkını bu noktada arar. Artık bir gerçekliği var, bir şeye dönüşmüş ve bu noktada yarattığı gerçekliği aramaya başlar. Kelimelerde çok kolay ama şu an elinizde olan işte paranız elinizden alınsa, arabanız elinizden alınsa, daha manevi şeylere gidelim yani duygusal şeylere gidelim. Çocuğunuzu elinden alsalar ya da işte kedinizi köpeğinizi elinizden biri zorla alsa hakkını ararsın değil mi? Demezsin ki hiçbir şey demeden böyle oturup da bunun doğal bir şey olduğunu düşünmezsin. Bu doğal değil. Kulağa da doğal gelmez çoğu zaman. Neden? Çünkü işin içinde bir zorlama var. Yani senin gerçekliğini bozan bir durum var. Çünkü senin gerçekliğinde o çocuk sana ait. Senin çocuğun. Ve senin elinden zorla alındı. Peki o çocuk doğal yollarla öldüğünde, normal, hastalıkla öldü, doğal bir şekilde öldü. Hakkını arayıp o çocuğu geri almaya çalışmazsın değil mi? Tam tersi o çocuğun gidişini kabullenmek üzere çalışırsın. Bu psikolojik olarak psikologla çalışmak olabilir, işte başka yollarla çalışmak olabilir, kendi kendine tefekkürle çalışmak olabilir. Herhangi bir şekilde bunu kabullenmek için çaba gösterirsin veya çok doğal bir süreçle bunu kabullenmek için çaba gösterirsin. Eğer ki çocuğu geri almaya çalışacak olsan öldüğünde sonucunda hiçbir şekilde geri alamayacağını bildiğin bir şey için boşa kürek çekeceğinin farkında olursun ve bunun doğal bir order'ın Türkçesi neydi? Düzen. Doğal bir düzen olduğunun farkında olursun. Çünkü bu doğanın bir düzeni. Ölüm var, kabul ediyorsun. Evin birisi tarafından ele geçirilse bu problem. değil mi? Hemen hakkını arayacaksın. Mahkeme, polis, o, bu. Deprem oldu gitti, doğaya mahkeme mi açacaksın? Benim evimi aldın, işte tazminatımı öde. Sigorta. Sigorta var ama o da bir iş. Sigorta firması sana bunu ödemezse yine hakkını ararsın. Ama sigorta firması da iflas etti. Yapabileceğin hiçbir şey yok değil mi? Bu da doğal bir şey. Bu da tamamen doğal bir şekilde gerçekleşiyor. Onların da başına kötü bir şey gelebilir ve iflas edebilirler. Ve bu noktada hakkını arayacağın bir şey yok. Neden? Çünkü düzenin içinde gerçekleşti. Doğal şekilde gerçekleştiğinde düzeni kabul edebiliyor insan. Neden? Çünkü anlayamadığın bir düzen olduğunun farkındasın. Bütün evren, bütün dünya diyelim daha doğrusu, daha görebildiğimiz alan içerisinde. Bütün dünyanın doğal bir düzeni var. Bir şeyler yıkılıyor, bir şeyler doğuyor, bir şeyler yağıyor, bir şeyler çakıyor. Doğada bir sürü şey oluyor ve bunlar doğal olarak da senin başına bir şeyler getiriyor ve senden bir şeyler alıyor veya sana bir şeyler veriyor. Evinin altından nasıl petrol çıkarsa hakkını aramazsın. Aa, bu petrol niye benim evimin altından çıktı demezsin. Tam tersi bunu heyecanla karşılarsın. Çünkü evinin altından petrol çıkmış. Ya da işte hamile kalmak istiyorsun ve hamile kaldığında nasıl ben hamile kaldım deyip hakkını aramazsın ve mutlulukla bunu karşılarsın. Çünkü istediğin şey hamile kalmak. Peki kötü olan noktada, yani istemediğin noktada neden hakkını arıyorsun? Çünkü kendi yarattığın bir gerçeklik var. Kendi yarattığın zihinde bir hayat var ve o hayatın aynı kalmasını istiyorsun. Senin konfor alanının, senin çizgilerinin sabit kalmasını ve çok az esneklik göstererek belki senin beklediğin çizgiler içinde yine değişkenlik göstermesini istiyorsun. Bu olmadığı takdirde senin gerçeklik balonun patladığında veya senin gerçeklik balonun zarar görmeye başladığında kendi gerçekliğini sorgulamak zorunda kaldığından dolayı bu başına gelen şeylerde hakkını, yani kendi gerçekliğini aramaya başlıyorsun. Aksi takdirde zihin tarafından yaratılmış o modifikasyonlar birbirleriyle çelişmeye başlar ve senin gerçekliğin şüpheye düşmeye başlarsa işte burada şu başlar. Hayat ve gördüğüm hiçbir şey benim bildiğim ve anladığım kadar değil. Bunun ötesinde başka bir gerçeklik var. Ve benim aslında yaşadığım gerçeklik, bütün bu gerçekliğin içinden devrilmiş diyoruz biz kendi dilimizde, yani evrimin tersi, devrilmiş bir gerçeklik. İleriye değil, yani evrim değil, ileriye olmuyor, devriliyor, geriye doğru düşüyor. Ve bu gerçeklik içinde ben aslında kendi seçtiğim bir gerçekliği yaşıyorum. Ben diyerek yarattığım, benim diyerek yarattığım bir gerçekliği yaşıyorum. Bu uyandığı an zihinde zihin yaşam mücadelesi vermeye başlıyor. Neden? Çünkü zihnin yapmaya çalıştığı şey kötü bir şey yapmıyor. Seni hayatta tutmaya çalışıyor. Seni var etmeye çalışıyor. Yarattığı gerçeklikle tek istediği şey seni var etmek. Tıpkı çocuklarınız, çocuğu olanlar veya daha önce çocuk, profesyonel çocuksunuz hepiniz. Daha önce çocuk olmuş olan kişiler düşünürse aileniz sizin için bir gerçeklik yaratıyor ve sizi o gerçeklik içinde büyütmeye çalışıyor. İşte mesela belli bir şey, standartları korumaya çalışıyor. Sizi belli bir düzen içinde yaşatmaya çalışıyor. Ve siz bu düzenin başka bir türü olduğunu çok İleri bir yaşa kadar fark etmiyorsunuz. Ve sanki işte Hunger Games'teki gibi hayatın açlık oyunları, hayatın sizin yaşadığınız gibi olduğunu zannediyorsunuz. Yani sizin hayatınızın bütün dünyanın hayatı aynı standartta olduğunu zannediyorsunuz. Sonra başka kültürlerle, başka insanlarla, başka ortamlarla tanışmaya başladıkça hayatın aslında sizin yaşadığınız gerçekliğin çok daha dışında başka bir alanda da yaşandığını fark etmeye başlıyorsunuz. Ve kendi doğrularınız, özellikle çok gezmeye başlayan insanlarda, kültürel olarak çok alışverişte bulunan insanlarda kendi doğrularınız yıkılmaya başlıyor. Kendi gerçeklikleriniz yıkılmaya başlıyor. En basitinden işte evlenmek diye bir gerçeklik vardı değil mi? Avrupa'dan etkilenerek, sadece Avrupa'dan değil doğudan da etkilenerek ne oldu? Gitgide o bir rahatlamaya başladı ve evlenmek zorunluluğu ortadan kalkmaya başladı. Mesela kültürel bir değişim değil mi? Evlenmek zorunda hissetmiyor insan kendini. Eskiden birlikte görüştüğün insanla evlenme zorunluluğu vardı. Yunanlı bir öğrencim diyor ki sevgilisi evlenmek istiyor. 8-9 yıldır birlikteler. Biz diyor 2000, o zaman işte 2016, biz diyor 2016 yılındayız, ne evliliği? Yani başka bir gerçeklik içindeyiz. Ve bu gerçekliğin içinde ne evliliğinden bahsediyorsun sen? Gerçeklikler değiştikçe varoluşundaki deneyimlerde de doğal olarak başka bir deneyimsel alanlar bekliyor. Şimdi bu bahsetmeye çalıştığım örnekte aslında kendi yarattığınız gerçek ve kendi yarattığınız hakikat siz etkileşime girdikçe başka gerçekliklere uyumlanmaya başlıyor. Ve bu uyumlanmalar esnasında kendi gerçekliğiniz eğer ki bu gerçekliklerle çok fazla çarpışıyorsa zihin hayatta kalmaya çalışıyor dedik ya. Zihin sana bir gerçeklik oluşturmaya çalıştığı için bu gerçeklik çok sarsılmaya başladığında otomatik olarak kendisi şunu sorgulamaya başlıyor. Ben seni hayatta tutmak için nasıl bir hakikat oluşturabilirim? Bunların hepsi böyle değişkense aslında seni bütün bu farkındalığa ve sorgulamaya yine zihin itiyor, akıl itiyor. Diyor ki ben seni bir gerçeklik içinde tutmaya çalışıyorum hayatta kalabilmen için ama bu da gerçekse ama bu benim gerçeğimle de uymuyorsa o zaman bizim burada biraz durup düşünmemiz lazım yoksa ben seni var etmeye devam etmekte zorlanacağım. Ve zihin bir düşman gibi gözükse de ilk sorguyu başlatan şey bu gerçekten hakikatin kendisi mi? Yoksa ben bir balonun içinde miyim? Yoksa ben bir yanılsamanın içinde mi bu hareketi gerçekleştiriyorum? Zihin seni hayatta tutabilmek için seni sorguya itiyor. Çünkü zihnin istediği şey senin bu dünyada illüzyonun içinde kalman değil. Zihnin istediği şey seni var etmek. Var etmek olduğu için sorgu da yine zihinde başlıyor, akılda başlıyor. Ve böylelikle kişi aslında bu yanılsamanın farkına vardığında yani kendi modifikasyonlarının başka modifikasyonlarla çarpışması sonucunda kendi modifikasyonlarının yıkılabilir ve değiştirilebilir olduğunu fark ettiği noktada zihin gerçek nedir bunu sorgulamaya başlıyor. Hakikat nedir, gerçek nedir bunu sorgulamaya başlıyor. Ve işte bu noktada kişi hakikatimi arıyorum yoksa kendi hakkımı mı yaşıyorum işte bunun içine giriyor. Şimdi burada hakikat ve hak kavramını ayırt edebildik mi? Hakikat nedir ve hak nedir? Bu iki kavramı ayırt edebiliyoruz burada değil mi? Yani kendi hakkım nedir ve hakikat nedir? Bu iki kavramı ayırt edebiliyoruz. Birisi gerçeklik, var olan ve senin eylemlerin tarafından değiştirilemeyen gerçeklik. Ve bir diğeri de senin tarafından yaratılmış ve her daim değiştirilmeye hazır olan gerçek. Ve burada işte bu senin yarattığın hakikatle gerçek olan ve değişmez olan hakikat arasındaki analiz ve farkındalık yine zihin tarafından oluşturulmaya başlıyor. Yani zihin önce bu farkındalığa varıyor. Benim yarattığım bir hakikat var ve aynı zamanda benim hakkım dediğim ve hep hakkımı aradığım ve aynı zamanda bir de hakkın kendisi var. Değişmez bir gerçek var. Ve bu ikisi arasında bir denge bulmaya çalışıyor. Fakat işte kişinin uyanışı şu noktada başlıyor. Bu ikisi arasında denge bulmaya çalıştığı zaman da işte dini ibadetler, pratikler vesaireler başlıyor. Ama asıl uyanış şurada başlıyor. Benim aradığım şey bu ikisi arasındaki denge değil. Benim aradığım tek şey var. Asıl hakiki olan. Çünkü hakikate göre sürekli evrimleşen bir gerçeğin içinde yaşamak istemiyorum. Çünkü o zaman sürekli evrimleşen bir gerçek balonunun içinde sadece daha iyiye gideceğim. Aslında pratikte hep böyle oluyor. Önce yamalar niyamalar. Ne oluyor? Bir balon yaratıyorsun. Hakkı işte o canlının yaşamak hakkı, işte kimseyi incitme, bu hakkın kendisi. Bu eşya işte onun, sakın çalma. Çünkü onun hakkı, senin hakkın değil. İşte yalan söyleme, açgözlülük yapma, başkasının hakkını yeme vesaire vesaire. Hak gerçekse başkasının hakkını nasıl yiyebilirsin? Gerçeği, başkasının gerçeğini nasıl yiyebilirsin? Madem gerçek değişmez ve senin eylemlerin tarafından değiştirilemez, o zaman ne oldu yamaya niyamaya? Ne oldu? Nereye gitti şimdi? Hani gerçekti yama niyama ve kimseyi öldürmemek, hiçbir şeye zarar vermemek, hiçbir şeyi çalmamak lazımdı. Çünkü bu onun malıydı. Hani almaman gerekiyordu? Peki bu gerçekse ve hiçbir şey ona ait değilse bedenini bile bırakacak ki bunu alıp götürsün öbür tarafa mümkün değil. Bedenini bile bırakacaksa o zaman bu nasıl onun hakkı olabilir? Bu nasıl onun olabilir? Ve ben nasıl onun bir şeyini çalıyor olabilirim? Eğer buradaki her şey burada kalmaya devam edecekse, onunla birlikte gitmiyorsa, o zaman ben nasıl olur da onun bir şeyini alıyor olabilirim? Bedeni bile onun değil. Kolunu kesip alsam kolu bile onun değil. Ölecek ve gidecek. Bedenini burada bırakacak. Alıp götürmüyoruz değil mi? Hiç götüren gördünüz mü yanında götüren? Alıp götürmüyorsak, bırakıyorsak, o zaman kolunu bile kesip alsam ben nasıl olur da onun hakkını yemiş olurum? Gerçekte bu mümkün müdür o zaman? Eğer hakikat dediğimiz şey gerçekse, kimse kimsenin hakkını yiyemez. Çünkü hakikat üzerine, yani senin eylemlerin üzerine hakikat değişen bir şey değildir dedik. Saf ne diyor Yoga Sutra? Saf bir kaynaktır ve kişinin eylemleri tarafından değiştirilemez gerçek denilen şey. Gerçek denilen şey kişinin eylemleri tarafından değiştirilebiliyor veya etkilenebiliyor olursa, o zaman bu gerçek olmazdı. Çünkü değişken olurdu. Gerçeklik değişmez. Senin eylemlerin tarafından etkilenemez. Peki o zaman bu noktada gerçek benim eylemlerin tarafından etkilenmiyorsa, işin hakikatinde ben hiçbir şeyi, hiç kimsenin hakkını, hiçbir türlü hakikati incitemem ve değiştiremem veya zarar veremem. Ama işte önce pratikte ne oluyor? Benim hakkımla hakikati senkronize etmeye çalışıyorum. Akor etmeye çalışıyorum. İşte burada yama niyama başlıyor. Çünkü önce bir gerçeklik balonumu evrimleştirmeye çalışıyorum. Yani devrilmeden evrilmeye doğru gidiyorum ki hakikate yaklaşabileyim. Önce daha yakın bir yere yaklaşabilmek için kendi gerçekliğimi daha yüksek bir standarta taşımaya çalışıyorum. Ama aslında bu yama niyama da bir senin hakkın. Yani bu senin gerçekliğin. Bu varoluşun gerçekliği değil, senin gerçekliğin. Ve sonra ne oluyor? Hakikate doğru gittikçe, yani hakikatin içine doğru çekilmeye başladıkça, hiçbir şeyin senin hakkın veya kimsenin hakkı olmadığını, hak dediğin şeyin her şey olduğunu idrak etmeye başlıyorsun. Ve bu noktada ne senin arayabilecek bir hakkın oluyor, ne o benim de işte geri bırak diyebiliyorsun. Çünkü senin hakkın diye bir şey yok. Ne de başkasının hakkı diye bir şey oluyor. Tek bir hak var. Ve tek bir gerçek var. Ve bu da birine ait değil. Ve hakikat hepimizin bir olmasıysa, tıpkı bir bedenin, hücrelerinin bir bedeni yaratması gibi hepimizin birlikte birliği, varlığı yaratmasıysa, o zaman hakiki olmayan bir değil midir? Hücrelerden biri kansere dönüştüğünde artık benim bedenimin bir parçası değil mi? Hala benim bedenimin bir parçası, hala benim bedenimin içinde. Ya da yüzümdeki bakteri florası değişip burada bir sivilce bir şey oluştuğunda, o artık benim bedenimin bir parçası değil midir? Hala benim bedenimin bir parçası. Vücudumdaki herhangi bir değişim hala benim bedenimin bir parçası. Hala onunla birlikte var olmaya devam ediyorum. O değişim de benim bedenimin bir parçası. Hakkı yiyen de, hakkını kaybeden de, hakkını kazanan da hepsi aynı birliktir. İnsan işte kendini ilk burada aldatmaya başlar. Hakkını aramaya başladığı, kendi hakkını aramaya başladığı noktada kendi beninin peşinden koşar. Kendi yarattığı karakterin peşinden koşar. Kendi gerçekliğinin, kendi yarattığı o modifikasyonlar zincirinin peşinden koşar. Ve bunun içinden çıkmanın tek bir yolu vardır. Kişinin her eylemin içinde sürekli o yarattığı beni aramak. Çözümü neydi birinci maddenin? Ben bütün yarattığım her şeyin sebebiyim ve çözümleriyim. Bunun karşılığını, bunu etkisiz hale getiren şey neydi? Ben her şeyim. Ben birliğin kendisiyim. Ben hiçbir şeyden ayrı değilim. Ben bütün bu her şeyle tek bir şeyim. Sürekli olarak bunu hatırlamak. Ayrı olmadığını, senin kolunu kesen şeyin senden ayrı olmadığını, tıpkı senin içinde ölmek üzere olan hücrelerin diğer hücreler tarafından yenilmesinin, vücudundaki parçalanmaların ve yapılanmaların hepsinin senin varoluşunun bir parçası olması gibi, bütün bunun içinde de hırsızlık, hediye, öldürme, doğurma, çalma, verme, bunların hepsi bir denge oluşturuyor. Bunların hiçbiri birbirinden ayrı değil, haklı haksızdan ayrı değil. Çünkü bunların hepsi birlikte bir hakikat. Ve sen hakkını aradığın sürece hep hatırla. Depremi hatırla. Senin çantanı çalan kişiden hakkını arıyorsun. ama yangın çıktı ve çantan yandı. Demiyorsun ki ey ateş, Agni getir bana hakkımı. Demiyorsun değil mi? Çünkü ateş yaktı ve arayacak bir hakkın yok. İşte hiçbir farkı yok. Bu da düzenin kendisi. Gözde gördüğün karşındaki şey ego olduğu sürece, orada bir ben gördüğün sürece, boş kayıkta ne diyordu?